Kıymetli Erkam Radyo ve Erkam TV izleyicileri, Balkan Günlüğü programına hoş geldiniz. Balkan Günlüğü programının ilk bölümünü İŞTİB'e getirmiş olmak, İŞTİB'de ilk yayını başlatıyor olmak ayrı bir gurur kaynağı. Neden? Çünkü İŞTİB uzun yıllar Türk yurdu olmuş, Türklerin yoğun olarak yaşadığı, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölgeyken 1912'den itibaren Osmanlı'nın geri çekilmesiyle birlikte fiziki sınırların kalmaması dolayısıyla tabii hüviyetini kaybediyor ama burada hala yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Bu İŞTİB müftülüğü çatısı altında Müslümanlar kendilerini temsil hakkı buluyorlar. Bu anlamda İŞTİB müftümüz Sayın Nasir Recep hocamıza hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk hocam.
İŞTİB şehrinin bizim açımızdan pek çok farklı özelliği olmasının yanı sıra aynı zamanda hocaların hocası olarak bilinen Sabahattin Zaim hocamızın da doğup büyüdüğü bir şehir. Hocamız çok küçük yaşlarda buradan Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak bu bölgeden ayrılmış oluyor. Ama tabii doğduğu ev hemen medresemizin, İmam Hatip Okulumuzun yanında. Öncelikle hocamızı tanıyarak başlayalım.
Eyvallah, teşekkür ediyorum. Böyle bir program burada İŞTİB'de ve özellikle okulumuzun ve müftülüğümüzün yanında tertip etmeyi düşündüğünüz için, bir programladığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi İŞTİB her zaman bu bölgenin çok önemli bir yeri olmuştur ve olmaya devam ediyor. Ben Kalkandelenliyim. 1974 yılında doğdum. İlkokulu köyde bitirdim. Liseyi Üsküp İsabey Lisesi'ne bitirdim. Daha sonra 1995 yılında Türkiye, Konya'ya gittim. Orada İlahiyat Fakültesini, Selçuk Üniversitesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansımı da orada bitirdim. Fakat 2003-2004 yılları arasında İstanbul'da Hüdayi Vakfı'nın bünyesinde bir takım faaliyetlerde, çalışmalarda yer aldım. O dönemde Balkanlar'da, özellikle Arnavutluk'ta, Kosova'da ve Makedonya'dan gelen öğrencilerle ilgilendik ve vakıftaki diğer abilerle bu bölgedeki çalışmaların koordinasyonunda ve diğer hizmetlerin, faaliyetlerin içinde bulunmaya çalıştı ve 2005 yılından beri İŞTİB'de, bu bölgede açılan İmam Hatip'te, medresede görev aldım. İlk başta sadece okulun müdürü olarak, daha sonra işte okulun müdürlüğünün yanında okuldaki derslere de girdim. 4,5 yıldır bu bölgenin de müftüsü, görevini ifade etmeye gayret içerisindeyim.
Hocam, dilerseniz şöyle ayırabiliriz. Müftülük çalışmalarını ve okul çalışmasını, eğitim çalışmasını, bir de bunun yanında sivil toplum ayağı var. Bu üç kısmı farklı farklı bahislerle dile getirebiliriz, izah edebiliriz, sizden dinleyebiliriz. Öncelikle dilerseniz okulun hikayesiyle başlayalım. Yani okulumuzun tarihçesi, burada medrese olarak efendim ifade edilen okullar aslında bizde lise seviyesi İmam Hatip okullarına tekabül etmekte Türkiye'de. Bu anlamda biz medrese dediğimiz zaman siz lise seviyesi İmam Hatip okulu olarak da tahayyül edebilirsiniz. Dolayısıyla İŞTİB'deki bu okulumuzun da İŞTİB Hamidiye Medresesi, bizim ifademizde aslında İsa Bey Medresesi'nin bir şubesi, Doğu Makedonya'daki İŞTİB şehrindeki bir şubesi. Çok farklı bir hikayesi var. Dilerseniz o hikayeyi önce sizden dinleyelim. Daha sonrasında müftülük çalışmalarına değiniriz.
Eyvallah. Hamidiye Medresesi, diğer adıyla İsa Bey Medresesi'nin İŞTİB şubesi 2005 yılında açılmıştı. Fakat bu binanın yapıldığı yerlerde, şu anda bulunduğumuz bahçenin binası çok eskiye dayalı bir binadır. 1903-1904 yılında Sultan Abdülhamid zamanında meşhur Hamidiye Medresesi bu yerde bulunmuştu. Fakat o medresenin tarihi ile ilgili çok elimizde bilgi yok. Osmanlılar buradan çekildikten sonra kapatıldığını, bir süre hapishane olarak kullanıldığını da biliyoruz. Fakat daha sonra İslam Birliği veya da Müslümanların ellerinde alınıp devlet tarafından farklı amaçlarda kullanılmıştır. 2005 yılında, 2004-2005 yılında Hüdayi Vakfı'nın çalışmalarıyla bu yer gene devletten satın alınıp ve 2005 yılında binanın temeli attırıyor. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi binanın şöyle de bir önemli tarafı var. Sabahattin Zaim Hoca'nın doğmuş olduğu ve ilk çocukluk yıllarını geçirmiş olduğu evin karşısında olması sebebiyle o esnada hocanın da binanın yapılması için çok ciddi destekleri olmuştur. Hoca rahmetli hem temel atma törenine hem de açılış törenine gelmiştir ve 2006 yılından beri medrese, Hamidiye Medresesi buradaki faaliyetler başlamıştır. Tabii medreseler dediğimiz zaman Balkanlarda çok önemli eğitim kurumları kastettiğimizi söylememiz lazım. Çünkü senelerdir bu bölgelerde örgün eğitimin, din eğitimin yapıldığı tek eğitim kurumları medreselerdir. Bundan dolayı medreseler buradaki Müslümanları için olmazsa olmaz ilim ve dini hayatı için kaynak olarak görülmekte. Ve 2005'te, 2006'da medrese açıldığında bu bölgede aslında Doğu Makedonya bölgesini kapsayacak, bu bölgedeki dini kadro ihtiyacını görecek niyetiyle açılmıştı.
Tabii o kuruluş hikayesinde şöyle bir detay da var. Bence oraya da değinmek lazım. O da şu, Osmanlı sonrası, tabii Osmanlı bir vakıf medeniyeti. Bütün imar, bayındırlık çalışmaları devlet eliyle değil, vakıflar eliyle yapılıyor. Eyvallah. Osmanlı döneminde. Dolayısıyla bu bölgedeki vakıfların tamamı Osmanlı sonrasında devlet tarafından devlet mülkü olarak tescilleniyor. Dolayısıyla devlet onu istediği şekilde tasarruf yetkisine sahip tek kurum olmuş oluyor. Bu da o dönemin dönem dönem hangi ideoloji hakimse o dönem hakim olan siyasi otoritenin kullanımı ne yönde belirleyeceğini tayin etmiş oluyor. Bu anlamda farklı yerlerde biz yine Kalkandelen'deki örneğin Harabati Baba Tekkesi gibi, işte Üsküp'teki hanlar gibi, Kurşunlu Han gibi, Kapan Han gibi, Sulu Han gibi tamam devlet tarafından hukuksuz bir şekilde bir anlamda ele geçirilmiş olması onların asli hüviyetinden başka amaçlarla kullanılmasına da yol açmış oluyor. Burası da yine vakıf yeriyken aslında bir anlamda Osmanlı sonrası ele geçirilmiş, yeniden gelip satın almak suretiyle bu mülk tekrardan elde edilmiş oluyor. Vakıf malları ile ilgili Balkanlarda vakıfları anlatırken bu hususlara yine değineceğiz kıymetli dinleyiciler. İşte bu yerin alınmasında yine işte Hamidiye Medresesi'nin mesela tabelası var. Eyvallah. Bildiğim kadarıyla hemen girişte. Bu tabelanın hikayesi de var. Onu da dilerseniz bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Yani biraz da o taş bulunup sanki tekrardan okul taşın üzerine tekrardan bina ediliyor gibi. Aslında o da bir anlamda dua yani. Kapının girişinde yazan duası. O duanın bulunması, okulun yeniden açılması, yeniden Hamidiye Medresesi'nin teşekkül etmesine sebep olan bir süreci de başlatmış oluyor.
Tabii bazen bir taş bir dönüm noktası oluyor. Yani belki bu binanın ve buradaki çalışmaların, ya yani artık 20 yıldır buradaki çalışmaların yapılmasındaki en dönüm noktası o taştır. O biraz önce bahsettiğim o binadan belki hiçbir şey kalmamıştı. Yani çok eski, metruk bir bina ve o binada bir kitabe var. O kitabe hala okulumuzun giriş kapının yanında asılıdır.
Yapıldıktan sonra da o taş yalnızca yerleştiriliyor.
Eyvallah, aynen. O binanın bulmuş olduğu yerde o eski medresenin devamını böylece bir taştan başlayarak bugüne kadar getirmiş oluyoruz.
Tabii Sultan Abdülhamit zamanı, o dönemde zaten eğitimle alakalı büyük bir yenilenme hamlesi var. Restorasyon çalışmaları, eğitimin modernize edilmesi sürecinde bu bölgede açılan okullardan birisi. Ama burada işte Osmanlı bakiyesi bir eserin her ne kadar resmen kaybolsa da ruhen ve manen nasıl tekrardan geri döndüğünü, geri dönüştüğünü anlatması bakımından da çok cazip bir dikkat, bir hadise olarak telakki etmek lazım gelir.
Sultan Abdülhamit zamanında özellikle eğitim alanında çok büyük adımlar atıldığını biliyoruz.
Evet.
Bu Abdülhamit zamanında açılmış olan o okullardan biri işte Hamidiye Medresesi olduğunu, fakat Osmanlılar buradan çekildikten sonra sizin biraz önce bahsettiğiniz belki o süre zarfında çok ciddi, çok acılar yaşanmıştı.
Tabii.
Vakıflarla beraber buradaki Müslümanlar üzerinde çok büyük eziyetler, baskılar olmuştur ve en kötüsü göçe zorlanmalar. Ve bu bölgede neredeyse Müslümanların sayısı çok aza indirilmişti ve
azınlık durumuna azınlık düşüyor. Hakim unsurken azınlık unsur durumuna düşüyor.
Bu azınlıkta olanlar üzerine de bu baskı da devam etmişti. Yani asimilasyon, ötekileştirme, özellikle şehirlerin dışında bırakılmaları,
ezme ve sindirme, negatif ayrımcılığa
maruz bırakılmaları, sistem dışında kalmaları.
Evet. Aslında o, sistematik göç.
Sistematik göçle beraber asimilasyon. Sistematik asimilasyon da var. Bundan dolayı bu okulun açılmasıyla, bu okulun yanında işte medresenin çalışmalarıyla aynı zamanda müftülüğün çalışmaları da ivme kazanmış olacaktı. Çünkü buradaki hocaların tabii hüdayini koordinasyonu ile hiçbir zaman sadece medresedeki çalışmalarla yetinmemişti. Her zaman buradaki yaşayan Müslümanların diğer bütün ihtiyaçlarına nasıl cevap veririz gözüyle hareket etmişti. Bundan dolayı üç ayak üzerinde çalışmalar yürütülmeye gayret edilmişti. Bir tarafta müftülük, daha çok cami, cami merkezli çalışmaları,
yaygın eğitim çalışmaları,
yaygın eğitim dini, çalışmaları, Kur'an kursları ve sair çalışmaları. O bir tarafta medrese, gerek başta camilerde din eğitimi, din görevlisi faaliyetlerini yapacak kadro yetiştirmek. Daha sonra ise bunun yanında Hamidiye Derneği çalışmaları. Böylece bölgedeki Müslümanların ihtiyaçlarına cevap verecek daha kapsamlı çalışmalar yapılmakta. Çünkü bu bölgede Müslümanlara sahip çıkacak başka kurumlar kalmamıştır.
Evet.
Halen kısmen de öyledir. Müslümanların çok farklı alanlarda, hem kültürel alanlarda, hem insani yardım alanlarda, hem diğer farklı insanların hayatlarını etkileyen önemli olan alanlarda da ihtiyaçlar olduğu için biz bu üç kurumla, ortaklaşa Hüda ile beraber bütün bu ihtiyaçlara nasıl cevap veririz, buradaki Müslümanların farklı ihtiyaçlarına nasıl hizmetlerine vesile oluruz diye bakma gayreti içerisinde olmuşuz. Ve bundan dolayı biz bu süre zarfında çok ciddi adımların atıldığını, çok ciddi başarıların elde edildiğini de söyleyebiliriz. Evet,
bir de şöyle bir şey var, bence şunu da hatırlatmak lazım. Tabii bizim dinleyicilerimiz dünyanın dört bir tarafından bizi dinliyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar ama Diyanet İşleri Başkanlığı dediğimizde Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir birimi ve merkezi yapısı var. İşte bütün ödenekler, maaşlar, bütün dini faaliyetlerdeki harcama kalemleri vesaire Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmakta. Fakat Makedonya'da durum biraz farklı. Buradaki Müslümanların temsil edildiği yer Makedonya İslam Birliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği. Bu anayasal olarak özerk bir kurum. Devletten maddi olarak destek almayan bir kurum. Kendi yağıyla kavrulan, tabiri caizse kendi kaynaklarını, kendi akarları üzerinden sağlayan ve buradaki dini çalışmaların tamamını bu şekilde fonlayabilen, bu şekilde yürütebilen bir kurum. Dolayısıyla yapılan işin de belli anlamda zorlukları var. İslam Birliği açısından, buranın Makedonya'daki Diyanet İşleri Başkanlığı açısından. Bu anlamda Türkiye'nin buralardaki etkinliği, Türkiye'nin buralardaki gerek sivil toplum kuruluşları olsun, gerek devlet kanalı olsun, bu bölgedeki Müslümanları desteklemek için pek çok farklı kanal kullanıyor. Bunlardan birisi de Aziz Mahmud Hüdaye Vakfımız. Bu bölgedeki İştip merkez olmak üzere Doğu Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeş ve akraba topluluklarımızın bir anlamda destekçisi olmuş oluyor. Hüdaye Vakfı'nın bu bölgedeki çalışmalarının merkezinde İştip Müftülüğü, Doğu Makedonya'daki çalışmaların merkezinde İştip Müftülüğümüz var. Dilerseniz müftülüğümüzün bu bölgede kaç tane camisi var hocam? Onlardan, orada yapılan faaliyetlerden de bahsedebilirsiniz.
Eyvallah, eyvallah. Yani biraz önce sizin de dediğiniz gibi Makedonya'daki İslam Dini Birliği kurumu devlet tarafından resmi olarak tanınan bir kurumdur. Fakat devletten hiçbir destek almayan bir kurumdur. Senelerdir devlet tarafından alınmış olan vakıflar sebebiyle akar kaynakları yoktur. Sadece halktan gelen destekle ayakta ve faaliyetlerini sürdüren
yani
bir kurum.
Sosyal dayanışmayla bu zamana kadar gelmiş bir durum söz konusu.
Çok ciddi de vakıfların İslam Birliği'ne iade edilmesi konusunda devlet tarafından çok da destek, ciddi adımlar atılmamıştır. Hala evet. Da bu sıkıntı devam ediyor. Fakat Makedonya'nın Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerde biraz daha durum daha iyi, doğru bir gidiş vardır. Oradaki Müslümanlar kendi imkanlarıyla ayakta durabilecek halde. Fakat bu bölgede, Doğu Makedonya bölgesi dediğimiz bölgede Müslümanların biraz daha diğer bölgelere göre daha farklı durumdalar. Hem azınlıktalar hem de maddi olarak daha fakirdir. Hem de buradaki vakıf malların iadesi konusunda biz çok daha zor durumdayız.
Çok uzun yıllar, yani Osmanlı'nın çekilişini 1912 olarak Balkanlardan almış olsak, ondan sonraki süreçte işte zaten krallık dönemi var, sonra Yugoslavya dönemi var. Tamamen dini bütün simgelerin, bütün yaşayış biçimlerinin sindirilmeye ve silinmeye çalışıldığı bir dönemden
kesinlikle
bahsediyoruz.
Öyle bir ideoloji üzerine.
İdeolojik olarak toplumun dönüştürülmek istendiği. Komünizm diyemeyiz ama sosyalist. Ama herkesin işte benzeştiği, birbirine benzetildiği ama dinin çok ciddi anlamda kısıtlandığı, sınırlandırıldığı.
Ateist bir ideolojiye binaen bir sistem. Evet. Yani amaç buradaki insanların her yolla dinden uzaklaştırmak. Dini hayata, dini faaliyetlere yer bırakmamaktı.
Yani o tecrübeyi yaşamış olan bir toplumdan, bir süreçten geliyoruz aslında. Bu önemli, bu şu anlamda önemli. Hem buradaki dini çalışmaların şu an geldiğimiz noktadaki durumunu anlamak açısından aynen önemli. Yani çok güçlü bir yapı vardı ve o güçlü yapı devam etmedi maalesef. Güçlü bir yapı vardı Osmanlı döneminde, vakıf kültürü, vakıf çalışmalarıyla desteklenen bir dini yaşayış, dini hayat vardı, dini sosyal hayat vardı. Ama sonrasında bu toplumun, Müslüman unsurların negatif ayrımcılığa maruz kalması, ötekileştirilmesi, sindirilmesi, asimilasyona maruz bırakılması sonucu Müslümanların güçsüzleştirilmesi, göçe zorlanması, göç ettirilmesi ve kalanların da çok güçsüz bir toplum haline, iddiasız bir toplum haline gelmesi durumu evet söz konusuydu. Kuzey Makedonya kurulana kadar. Sonraki süreçte tabii daha liberal politikalar benimsendi ama var olan Müslüman toplumun ciddi anlamda güç problemi, yani güçsüzlükle alakalı, yani veya dağılmışlıkla alakalı çeşitli sorunları söz konusuydu.
Makedonya'da bağımsızlığını kazandıktan sonra bu süreçte bu çok da hızlı yürümedi. Yani belki biraz daha demokratikleşme oldu fakat bu aşamalı oldu. Hele hele bu bölgedeki yaşayan Müslümanların sayıları az olması ve güçsüz kalmaları sebebiyle özellikle kendilerine sahip çıkacak güçleri ve potansiyelleri yoktu. Bundan dolayı böylesi bir durumda Türkiye'den gelen yardımların biraz daha bölgeye gelmeye başlamaları. Çünkü ancak böyle dışarıdan gelen bir yardımla bunlar yapılabilirdi.
Evet.
Bundan dolayı ilk başta Hüdayi'nin bir tarafta çalışmaları, bir tarafta Türkiye Diyanetinde tabii çalışmaları ve yardımları devam ediyor.
TİKA'nın hakeza
çalışmaları ve başka sivil kurum kuruluşları var Türkiye'de. Onların da çalışmaları olacaktır ve hepsi bu bölgedeki yaşayan Müslümanlara bir şekilde yardımcı olma konusunda gayret içerisinde olacaklar ve bir takım ilerlemeler sağlanacaktır. Bu ise hem medresenin açılmasında hem de müftülüğün çalışmalarında yardımcı olacaktı. 2000'li yıllarına kadar bu bölgede sadece birkaç böyle faal olan cami kalacaktı. Yani toplasa bir 10 cami de
yani
yoktu.
Şey, okulun açıldığı dönemde kaç cami vardı? Bir de okulun kuruluş felsefesi de zannedersem, biz burada bir İmam Hatip okulu açalım, bu bölgedeki çocuklar gelsinler, burada eğitim görsünler ve bu camileri ihya etsinler, harekete geçirsinler, bu camilerde görev yapsınlar. Ama eş zamanlı olarak da bir restorasyon süreci vardı. Camilerin restorasyon süreci vardı. Dilerseniz okulun kuruluş felsefesinden, yani burada okulun açılma gerekçelerinden, işte vakfın bu anlamdaki girişiminin arka planındaki fikirden bahsederseniz hocam. Ve işte camilerin durumunu da burada anlatmış olabiliriz.
Bu bölgede o yıllara kadar faal olan sadece 10 kadar cami vardı. Tabii metruk çok cami var. İhtiyacı olan çok yerler var. Bir yerlerde camilerin restorasyonu ya da yeni camiler yapılıyordu. Fakat bu yeni camiler yapılıyor ya da restore ediliyordu, kadro ihtiyacı hissediliyordu. Bundan dolayı ilk başta bu medrese açıldığında bu camilerde hizmet edecek din görevlisi ihtiyacını karşılama amacıyla açılıyor. Bundan dolayı ilk baştaki medresede okuyacak olan öğrenciler mezun oluncaya kadar bu bölgede çok sayıda cami restore edilecek. İbadet ve faaliyet için hazır hale getirecek ilk nesil mezunlarımızın çoğu bu camilerde görev alacaktır.
Yani bir anlamda camiler renove edilirken, restore edilirken bir taraftan da orada imamlık yapacak kadroların yetişmesi için okul açılmış oldu.
Eyvallah. Aynen. 2000,
ilk öğrenci alışı
2005 yılında.
2005 yılında ilk öğrencilerini alıyor.
2009 yılında
ilk mezunları 2009'da veriyor. Şu kaç mezunumuz var hocam?
Şu anda şimdiye kadar 200 mezunumuz var.
200 mezun evet var. Lisans okuma oranı da
100 kadar öğrenci fakülte mezunudur.
Tamam.
Bunların içinde yüksek lisans bitiren, doktora bitiren öğrencilerimiz var. Fakültede eğitimlerini ve yüksek lisansını, doktorasını devam eden arkadaşlarımız
yani
var.
Yani biz aslında imam yetiştirelim diye açtık ama lisans bitirdiler, yüksek lisans bitirdiler, doktora bitiren, öğretim görevlisi olan öğrencilerimiz de oldu.
Eyvallah. Şu anda mesela bizim müftülükte ve medresede çalışan arkadaşlarımızın çoğu bu medreseden mezun arkadaşlarımız.
Aynı zamanda okulun öğretmenleri oldular.
Evet, okulun öğretmenleri, müftülükte çalışanlar bizim medreseden mezunlar. Camilerde hakeza, şu anda camilerdeki kadrolarımızın %90'ı bu medreseden mezun. Kimileri medrese mezunu, imam hatip mezunu, kimileri fakülte bitirmiş ve dönmüş ve görevler almış. Fakat bunların yanında farklı başka alanlarda çalışan, mezun olan öğrencilerimiz var.
Bir de Avrupa'ya göç olgusu var tabii. Ona da belki diğer programlarda değiniriz. Dolayısıyla bir anlamda buradan mezun olup Avrupa'ya giden, orada çalışan, orada hayat kuranlar da var.
O göç olgusu da çok önemli. Çünkü buradan devamlı Avrupa'ya göç edenler de orada çok iyi farklı yerlerde çok sayıda camiler açıyorlar, mezcitler açıyorlar.
Tabii.
Ve şu anda bizden mezun olup da Avrupa'nın farklı ülkelerinde, işte Almanya'da olsun, İsviçre'de olsun, buradan göç etmiş olanlara imamlık yapan, dini ihtiyaçlarını gören, tabii, karşılayan arkadaşlarımız da
tabii
var.
Tabii de diaspora çalışmalarını yürütmüş oluyorlar sonraki, eyvallah, süreçte. Hocam aktif olarak kaç camimiz var İştip Müftülüğümüz uhdesinde?
Evet, şu anda 5 vakitte açık olan 50 camimiz var.
50 camimiz var.
Tabii şu anda bu, fakat Ramazan aylarında bu 65-70'e kadar bu sayı çıkıyor. Çünkü kimi camiler daha küçük köylerde oluyor ve 5 vakitte ya da devamlı imam bulundurma sıkıntısı yaşıyoruz.
Geçici görevlendirmeyle de oraya gelen veya istihdam ettiğimiz imamlar da oluyor.
Eyvallah. Bu imamların çoğu bizim medresede okuyan öğrencilerden oluyor. 3. 4. sınıftaki öğrenciler bu süreli görevleri onlara veriyoruz Ramazanlarda. Oradaki ihtiyacını da böylece karşılamış oluyoruz.
Peki hocam bir de İştip Müftülüğü uhdesinde bizim okulumuz var dedik. Dini faaliyetler, camilerin organizasyonu var, camilerdeki imamların istihdamı var. Bunların tamamı vakıf tarafından finanse ediliyor dediniz. Hüdaye Vakfımız çok ciddi anlamda bu işlerle alakalı kaynak aktarıyor, fon aktarıyor, destek veriyor. Bu bölgedeki Müslümanların kalkındırılmasına, ilerlemesine, kendilerini geliştirmesine, eğitim almalarına, her anlamda desteklenmesine vesile olmuş oluyor. Tüm vakıf müteberri ve mütevellilerine biz bu anlamda teşekkür etmiş, eyvallah, oluyoruz. Bir de hocam son olarak bizim camilerde bir de yaygın eğitim çalışmalarımız var. Yani cami sadece ezan okunan, 5 vakit namaz kılınan yerler değil, aynı zamanda bulunduğu bölgedeki sizi temsilen dini faaliyetin, dini çalışmaların yürütüldüğü bir merkez. Neden? Çünkü Makedonya'da resmi olarak okulda alabileceği dini eğitim yok. Bu anlamda o bölgedeki, o mahalledeki, o köydeki, o semtteki Müslüman çocukların bir anlamda camiye gelip dinlerini, en azından temel dini bilgileri öğrenebilecekleri bu merkezler. Bu da, ben bunu mesela çok değerli görüyorum. Çünkü ilkokulda zaten dini eğitim yok. Eğer o cami olmazsa orada yaşayan çocuğun gelip dini eğitimini alabileceği veya gidip dini eğitimini alabileceği bir nokta maalesef yok. Kimden öğrenecek? Bu anlamda camilerimiz bir anlamda okulun şubeleri gibi de diyebilir miyiz hocam?
Aynen, aynen. Ben de aynı söylediklerinizi tamamen katılıyorum. Ben de aslında vakıfa ve vakıf yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buradaki bütün dini çalışmalar Hüdaye Vakfı tarafından desteklenmekte. Yani 2005 yılından beri müftülüğün ve medresenin bütün çalışmaları, bütün dini hayatı Hüdaye Vakfı tarafından desteklenerek bu işler yürütülmektedir. Bundan dolayı şu anda bu 50 caminin faal olması, medresenin faaliyetleri, müftülüğün faaliyetleri Hüdaye Vakfı'ndan desteklenerek yürütülmektedir. Ve biz ilk medreseye açıldığımızda Osman Efendimiz'in bize vermiş olduğu bir nasihata binaen, bu bizim paradigmamız olmuştu. O bize şunu söylemişti: bir işte keramet ararsanız onun devamlılığından arayın. Biz şu anda buradaki müftülüğü ve medresenin çalışmalarındaki kerameti onun devamlılığından görüyoruz. Elhamdülillah, belki biz de geri baktığımızda o yıllarda bu medreseyle, bu müftülüğün bu çalışmalarıyla bu işler yapılacağını düşünemiyorduk, hayal de edemiyorduk. Şu anda her noktada caminin olması, her noktada faal olan ezan-ı Muhammediye'nin okunması olan camilerin olması biz de düşünemiyorduk. Hatta bunu Makedonya'nın farklı yerlerindeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Müslümanlarımıza anlattığımızda onlar da bunu, herkes hoş görüyor ve bunu benimsiyor ve çoğu insan bunu bilmiyor ve beklemiyordu.
Eyvallah.
Fakat elhamdülillah hocamızın bu tavsiyesi, bu nasihatı bizim için kulağımızda küpe oldu ve bunun bereketini ve faydasını görüyoruz. Tabii dediğiniz gibi camilerde kesin kez sadece 5 vakit namaz kılındığı, sadece ezanların okunduğu camiler olmasıyla biz sınırlı değiliz. Camilerin hepsinde istisnasız Kur'an kursları çalışmaları var.
Yani yaygın eğitim çalışmaları var. Bir anlamda oradaki çocukları sahipleniyorlar. Yani o çocuklar geliyor, dini eğitim alıyorlar.
Eyvallah. Biz bu yaygın eğitimin, yani Kur'an kursu çalışmalarının daha örgün olsun, daha organize bir şekilde olması için kimi camilerde özel yerler, kimi camilerde biraz daha özel görevli görevlendirerek, kimi camilerde hoca hanımlara da görevlendirerek, eyvallah, böylece hanımlara yönelik de çalışmalar da devam ediyor. Yani belki sayı vermekte zorlanabiliriz fakat özellikle yaz aylarında çok sayıda öğrenciler, Müslüman öğrenciler camilere Kur'an kursu, Kur'an eğitimi, ilmihal bilgileri için geliyorlar ve biz bunun dinamlı sayının arttığını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü onun faydasını çok görüyoruz. Bu çünkü bu öğrenciler bu camilerin dışında, bu Kur'an kurslarının dışında bir otorite, bir dini otorite görecekleri yeri yok. Maalesef. Yani maalesef Makedonya her ne kadar demokratik bir ülke ise okullarda hala, resmi okullarda din eğitimi yok ve bu öğrenciler sadece Müslüman öğrenciler sadece camilerde ve Kur'an kurslarında dini eğitim alabilirler. Bundan dolayı biz özellikle buna çok önem veriyoruz.
Evet, yani tüm destekçilerine bu anlamda tekrardan teşekkür etmiş olalım. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız da dönem dönem İçtibe ziyarete geliyordu. Bu bölgeye ayrı bir önem atfediyor kendileri. Üstadımızla alakalı neler söylemek istersiniz? Bu bölgeye bakış açısı, bu bölgeyle olan teması, bu bölgeyle olan irtibatında temel dinamikler ne? Biraz oradan da tabii bu konuştuğumuz her şey aslında. Ama sizin bakış açınızı bu anlamda öğrenmek isteriz. Sizin hayal dünyanızda eyvallah. Sizin fikir dünyanızdaki etkilerini de öğrenmek isteriz.
Yani bence şöyle, insanların bu çağda ilham kaynağı insanlara çok ihtiyacı var. Evet. Hocamız hem bizim için, hem benim için, hem de ekibimiz için, hem de biraz daha geniş çapta bizim buradaki Müslümanlar için bir ilham kaynağı olarak görülmekte. Tabii hocamız İşte bir sık sık ziyaret ediyordu. Fakat son yıllarda biraz daha yaşları sebebiyle biraz daha az geliyor. Fakat işte geçenlerde, geçen haftalardaki Jokova programını ta buradan hocamızı görmek için, hocamızla hasbihal etmek için, sohbetlerine katılmak için çok sayıda arkadaşımız gitti. Devamlı biz onları, hocamızı örnek almaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim için biraz o örnek alma konusunda sıkıntı çünkü hoca bize göre çok uzak. Fakat her zaman bunu örnek almaya gayret ediyoruz ve bunu diğer arkadaşlar, diğer çevredeki Müslümanlara somut bir örnek vermeye çalışıyoruz. Eyvallah. Çünkü çalışmalarının bereketini de görüyoruz. Hocamızın çalışmalarından Allah razı olsun, Allah uzun ömürler versin inşallah.
Ya bu bölgeye yönelik ayrı bir önem atfediyor. Neden? Çünkü zaten işte programın başında bahsettiğimiz bu bölgenin insanı negatif ayrımcılığa maruz kalmış. Uzun yıllar ezilmiş, ötelenmiş. İşte iş verilmemiş, tahkir edilmiş, tahfif edilmiş, ilgilenilmemiş. Yani 2000'li yıllara kadar da Türkiye'nin de bu bölgeye yönelik destekleri bu anlamda sınırlıyken bile işte 90'lardan itibaren Hüdayi Vakfı'nın Balkan açılımı 90'ların başına tekabül ediyor. O dönemden itibaren Balkan Müslümanlarına yönelik vakfın çok ciddi bir desteği söz konusu. Burada da tabii öncü rolünde üstadımız var. Bu bölgelere yapılan yardımların koordinasyonu, organizasyonu, desteklenmesi, teşvik edilmesi bağlamında hocamızın çok ciddi gayretleri oldu. Olmaya da devam ediyor. Rabbim yani hayırlı uzun ömürler versin inşallah.
Bu bölgeye ilgisi çok özel. Çünkü hiçbir zaman sınırlı kalmamıştı. Yani biz biraz önce işte müftülük olarak, medrese olarak, dernek olarak yapmaya çalıştığımız bütün bu çalışmalar hocamız tarafından tasvip edilmiş çalışmalar. Çünkü bu bölgedeki Müslümanların ihtiyaçları çok fazla olduğunu, çok farklı olduğunu bildiği için bize sonsuz destek vermişti bu konular için, bu çalışmalar için. Gerek iftar programları, gerek Ramazan programları, gerek yardım çalışmaları,
insani yardım.
Şu Türkiye eğitim için gönderdiğimiz gençlerle ilgili yardımları orada o eğitimleri süresince ilgilenmeleri konusunda, döndükleri zaman gene onlarla ilgilenilmesi konusunda. Yani bu bölgenin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını hocamız gördüğü için bu
takip
bölge,
ediyor, yakından takip ediyor.
Takip ediyor ve çok özel bir önem vermişti. Evet. Bundan dolayı biz de bunun faydasını ve yararını görüyoruz. Bundan dolayı çok da müteşekkiriz. Allah razı olsun.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İnşallah başka programlarda yine bir araya geliriz. Sözün yolu çok, yolumuz çok. Dolayısıyla şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Kıymetli Erkam TV ve Erkam Radyo dinleyicileri, bugün İçtip'teydik. Balkan Günlüğü programında İçtip'te Nasir Recepi hocamızı, İçtip müftümüzü misafir ettik. Çok kıymetli mülazaları bizlerle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, muhabbetle kalın diyoruz. Allah'a emanet olunuz.